Ayrım 20. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 287. Nazım Hikmet'i küçültmek. Bir başka dedikodu da bu dizi yazılarımla Nazım Hikmet'i küçülttüğümdür. Nazım Hikmet'i yıkanmıyor diyerek küçültmüşüm. Nazım Hikmet'i yalan söylüyor diye küçültmüşüm. Bir insanın nasıl yüceltileceğini bilmedikleri gibi nasıl küçültüleceğini de bilmiyorlar. Bir insan ak ve kara, yanlış ve doğru, eksik ve artık, İyi ve kötü yanlarıyla, yani pırıl pırıl bir insan olarak anlatılmakla ve insanlığa hangi alanda yararlı olduysa, o yanını en belirgin biçimde ortaya koymakla yüceltilir. Bir insan, sevrildiği daldaki, insanlığa yararlı olduğu alandaki sahteciliği, çıkarcılığı, bencilliği ortaya konularak da küçültülür. Kolay anlatabilmek için çok kalın çizgili bir örnek vereyim. Örneğin, bir eskrim şampiyonu, obur olduğu, tembel olduğu için küçültülemez. Ama şampiyon olduğu eskrim maçında kılıcının içinden gizlice elektrik teli geçirerek hile yaptığı kanıtlanarak küçültülür. Bir din adamı kumara düşkün olduğu için küçültülür ama bir disk şampiyonu kumara düşkün diye küçültülemez ama kendine doping yaptırarak şampiyonluğu kazanmış olduğu söylenilerek küçültülür. Nazım Hikmet'in büyüklüğü, üstünlüğü nedir? Her gün banyoya girip yıkanması mı? Kadınlarına sadık kalması mı? Hiç yalan söylememesi mi? Nazım Hikmet'in yüceliği, şairliğinde ve öğretisine olan inançlı bağlılığındadır. Nazım'ın inancında bir çıkarcılık, şairliğinde sahtecilik savına yeltenilirse, işte o zaman Nazım Hikmet küçültülmeye çalışılmış olur. Oysa ben, bir tarlayı ayrık otlarından arındırır gibi, Nazım'ın yaşamını söylencelerden, uydurmalardan, tevatürlerden, şişirmelerden, yalanlardan arındırarak, ak ve kara yanlarıyla, eksiği artıyla ortaya çıkarmak, yaşamı ile şiiri arasındaki sıkı ilişkiyi göstererek, Nazım Hikmet'in gerçek büyüklüğünü yarınlara anlatmak istiyorum. Nazım suya girip yıkanmıyor diye, başkalarına hiç dokuncası olmayan, gizli övünçleri için uyduruyor diye hiç de küçülmez. Bende boşluk duygusu çok egemendir. Parasız yatılı okullarda okuduğum için, yoksul halkımın zorlukla ödediği vergilerle yiyip içtiğimi, okuduğumu, bu borcun ağırlığını hep duydum. Nazım Hikmet'e de manevi yönden borçluyum. Bu yazı içinde bunlar belki gereksiz ama sürekli söylentiler karşısına yazmak zorunda kalıyorum. Askeri lisenin 9. sınıfına geçtiğim zaman, bende ilk toplumsal uyanış yol vergisi yüzünden olmuştu. O zaman yol mükellefiyeti kanunu vardı. Bu kanun, Türk köylüsüne hem de kanun yoluyla yapılan kanunsuzluktur. Kentlilerin yol yükümlülüğü yoktur. Yalnız memleketin efendisi dedikleri köylüler yol yapımında zorla çalıştırılacak, parası olanlar çalışmayıp yol vergisi ödeyecekti. Köylüler kendi çocuklarını okutamıyorlar, kendilerinden alınan vergilerle beni okutuyorlardı. Kendileri yarı çıplaktı ama kendilerinden alınan vergilerle beni giydiriyorlardı. Kendileri yarıdan çok açtı ama kendilerinden alınan vergilerle beni hem de tıka basa doyuruyorlardı. İşte ilk toplumsal uyanışım bu haksızlığı görmemle başladı. Daha o zaman Nazım Hikmet'in şiirini bile okumamıştım. Kimi arkadaşlarımızın şiir defterleri vardı. Her arkadaş bu defterlere ünlü şairlerden şiirler yazardı. Yalnız 4 dizesi belleğimde kalmış olan bir şiiri biz o zaman Nazım Hikmet'in sanırdık. Eğer ihanet ederse karım, anam avradım olsun, onu saçlarından yakalar, bir teneke benzinle yakarım. Bu şiirin Maltepe Askeri Lisesi'nden Ç. Fethi'nin olduğunu yıllar sonra öğrenecektim. Yıl 1931 ve yaşım 16. Bursa'dan bir sivil liseden Ş.U. adlı bir öğrenci gelmişti sınıfımıza. Sonradan askerden ayrılan, uzun yıllar şiir yazan ve Aziz Nesin'le mektuplaşan Şadi Usal olmalı, Ali Nesin. Ufak tefek güzelce bir çocuktu. Askeri okula, asker disiplinine bir türlü uyarlanamıyordu. Üstelik evinden de atılmış olduğu duygusundaydı. Sık sık beni bir safra gibi attılar derdi. Resim yapar şiir yazardı. Nazım Hikmet'in o güne dek çıkmış olan kitaplarındaki şiirleri baştan sona ezberi okurdu. 835 satır, Jokont ile Siyaul, Varan 3, 1+1=1, Sesini Kaybeden Şehir. Sanırım bir yıl sonra Gece Gelen Telgraf çıkmıştı. Hemen bunu da Şeu ezberi okumaya başlamıştı. Benim Nazım'ın şiirleriyle tanışmam işte bu Şeu'nun aracılığıyla oldu. O güne dek benim favori şairim Han duvarlarının yaratıcısı Faruk Nafiz'di. İlk kez Nazım'ın şiirlerinin etkisiyle duygusal olarak toplumculuğa yöneliyordum. Köylümüzün yol yükümlülüğünü öğrenmemle başlayan toplumsal uyanışım Nazım'ın şiirleriyle belli bir akarnağa girmeye başlamıştı. Öyle bir dönemde yaşıyorduk ki Şevo'nun Nazım'ın şiirlerini yüksek sesle ezbere okuması sınıf arkadaşlarımız arasında ormandan yeni gelmiş bir parsın bulunmasından çok daha şaşırtıcıydı. Şevo'nun Nazım'ın şiirlerini herkesin içinde okuması bilinçli toplumculuğundan gelmiyor, o yaşın fantazyasından karşı koyma duygusundan ileri geliyordu. Nitekim sonraki yaşamı öğrencilik günlerine ters değilse bile başka bir doğrultuda sürdü. Askeri liselerde edebiyatla uğraşanlara, şiir yazanlara normal bir insan diye bakmazlardı. Arkadaşlarımız da böyleleriyle kaşalot diye alay ederlerdi. Hey bir asker öğrencinin sol eğilimli değil de eğilimin eğiliminde olduğu söylentisinin çıkması bile okuldan kovulması, alaya çıkarılması için yeterdi artardı bile. Şevu Nazım'ın şiirlerini arkadaşları arasında yüksek sesle okuduğu halde okuldan kovulmamışsa bu, sınıf arkadaşlarımızın muhbirliği en büyük alçaklık saymalarından ve birbirlerine öylesiye tutkun olmalarından ileri gelmiştir. İşte bu nedenlerle ben edebiyatla uğraştığımı bütün arkadaşlarımdan gizli tutardım. Çok gizli yazdığım şiirleri hiç okulda tutmazdım. Hele Nazım Hikmet'in etkisiyle başlayan duygusal sol eğilimimi, ağzını bıçak açmaz denilen suskunlukla gizlemişimdir. Çünkü bu okuldan atılırsam başka hiçbir dayanağım yoktu ve okuyamayacaktım. Toplumculuğumun kaynağı Nazım'ın şiirleridir. Benim gibi daha pek çok insanın bu duygusal kaynaktan etkilendiği kesindir. Nazım, şair olarak örgütün yapamayacağı işi başarmıştır. Demek benim ideolojik kişiliğimin oluşumunda Nazım Hikmet'in işlevi büyük olmuştur. Ben onu usta bellemişimdir, hoca bilmişimdir. Onu kendime büyük öğretmen seçmişimdir ve bu yüzden kendimi Nazım'a hep borçlu duymuşumdur. Bala Nurettin, 4 Haziran 1963 günü evime gelip Nazım'ın ölüm haberini getirdikten ve o gece bütün konuklar gittikten sonra bir başıma kalınca büyük ustaya borcumu ödemeye çalışmak, ödemek değil, ödemeye çalışmak için ne yapabilirim diye düşündüm. İşte daha o gece Nazım'ın yaşam öyküsünü yazmaya karar verdim. Bu işi yapabileceğime inanıyor, kendime güveniyordum. Bir gece Mediha Esenel'in evine yemeğe çağrılıydık. O çağrıda Samiye Yaltırım, Nazım Hikmet'in kız kardeşi, Müzeher Vanu, Şevket Süreyya ve daha başkaları vardı. Şevket Süreyya'nın Nazım üstüne bir kitap yazmayı tasarladığını biliyordum. Bunu sordum, Şevket Süreyya o gece, bunu en iyi sen yapabilirsin. Nazım'ın yalnız kuru yaşamını değil, ruhsal yapısını sen verebilirsin. Yapmalısın da, demişti. Bu övgüden gizlice kıvanmış ama böyle bir hazırlık içinde olduğumu söylememiştim. Nazım'ın yaşam öyküsünü yazmak için bugün zaman erken, benim yazabilmem içinse artık zaman çok geç. Bu iş, yani Nazım'ın biyografik romanını yazma işi en az 10 yıllık bir çalışma ister. Büyük ustaya borcunu ödemeye çalışmak, hiç olmazsa günün birinde Nazım'ın biyografik romanını yazacak olana yol göstermek, bugün tas tamam yazılamayan gerçeklerin ipuçlarını vermek, gereçler sunmak, belgeler vermek istedim. İşte bu dizi yazıyı yazmamın nedeni bu. Dostum Faik Muzaffer Amaç'tan şu mektubu aldım. Dostum Aziz Nesin, Şen Olasın Nazım Hikmet başlıklı yazıların üzerinde seninle karşı karşıya konuşmak isterdim. Ancak her zaman için dopdolu bir çalışma içinde olduğunu bildiğimden seni daha az meşgul etmek için mektup yazmayı uygun buldum. Nazım'la ilgili gerçekler arasında ayrıntı sayılabilecek olanların da saptanması için büyük emek harcamışsın. Ayrıca Nazım'ın yaşam romanını yazabilirsen orada gerçeklere daha derinden değineceğini de bildiriyorsun. Nazım Hikmet konusundaki her gerçeğin ortaya konmasında yarar bulunduğunu arada bir tekrarladığın halde ben bu yararın ne olduğunu anlayamadım. Örneğin Nazım, açlık grevi konusunda 33-1950 günü Bursa cezaevinden Piraye'ye, Mehmet'e, İzgen'e, Suzan'a yazdığı mektupta şöyle demiş. Hakkın ve hakikatin ortaya çıkması için meydana hayatımı atmaktan başka imkanım kalmadığına kaniyim. Bundan dolayı bu son imkanımı şuurla, ümitle kullanıyorum. Hakkın ve hakikatin tecellisi uğrunda ölürsem de bu sizin babanıza layık bir ölüm olacaktır. Nazım ile Piraye, sayfa 315. Oysa senin yazından öğrendiğimize göre Nazım, açlık grevini hakkın ve hakikatin ortaya çıkması için değil, münevverin kendisini ziyaretini sağlamak için başlamış. Demek ki Nazım bu mektubunda yalan söylemiştir. Nazım bu yalanıyla yalnız Piraye'yi, Mehmet Fuat'ı değil, bütün bir dünya kamuoyunu aldatmıştır. Yazından öğrendiğimiz bu gerçek bize ne yarar sağlar? Türkiye'de Nazım'ın bunca amansız düşmanı varken, onun kusurlarını gerçek aşkına bulup ortaya sermek sana mı düşer? Nazım yüceliğindeki bir kimseyi hiçbir kusur küçültemez. Biçimindeki savı biz, onun kusurlarını ortaya sermek için bir gerekçe olarak değil, sadece Nazım'ı düşmanlarına karşı savunmak için kullanabiliriz. Yazılarını okurken, 7-8 yıl önce aramızda geçen bir konuşmayı hatırladım. Böyle gelmiş böyle gitmezin, öteki ciltlerinin kısa zamanda tamamlanmasını söylediğim zaman sen, şu anlama gelecek bir cevap vermiştin. Yakın zamanlarla ilgili anılarımda anlatacağım kişiler arasında öyleleri var ki, bunların ağır kusurluluk hallerine tanık bulunuyorum. Onların o kusurlu hallerini bugün ortaya koymak toplumsal açıdan yararlı olmaz. O kişilerden söz etmemek de olmaz. Demek ki o zaman kimi gerçeklerin ortaya serilmesinin toplum açısından yararlı değil, tersine zararlı olduğunu sen de kabul ediyordun. Bugün Nazım'la ilgili kimi gerçekler içinde durum böyle değil mi? Nazım'la ilgili olup kamuca bilinmesi gereksiz kimi gerçekleri yıllarca önce ortaya döktüğü zaman Mehmet Fuat'ın bu davranışını bir oğlun anası adına Nazım'dan öc alması diye yorumlamıştım. İçinde Nazım'ın şu cümleleri bulunan mektupları ona karşı düşmanca duygu beslemeyen bir kişinin ortaya dökemeyeceğini sanmıştım. Bir an önce gebermeyi isteyecek kadar kendi kendimden iğreniyorum. Benim gibi ciğeri metelik etmez bir hergeleye, senin gibi pırıl pırıl bir delikanlının baba demesi beni kahretti. Ben dünyanın en iyi, en yiğit, en namuslu insanını, annemizi arkadan bıçaklamış, bunu yaparken de sırf kendi belden aşağısının zebunu olmuş, iradesiz domuzun biriyim. Oğlum, canım evladım, Mehmet'im, sayfa 105. Beni affet demiyorum, yaptığım işin afla filan alakası olmayacak kadar namussuzca bir iş olduğunu müdrikim. Nazım ile Piraye, sayfa 281. Yazıların Mehmet Fuat'a karşı haksızlık ettiğimi, yanlış saydığım böyle bir davranışa gerçek aşkıyla da kalkışabileceğini bana öğretti. Ancak bu çeşitli bir gerçek aşkının toplumsal bir yararı olup olmadığı üzerinde yiğiden ve uzun uzadıya düşünmeni isterim. Otobiyografideki dizenin ama durup dururken de yalan söyledim biçiminde mi olduğu konusuna gelince. O konuda haklı olduğum kanısındayım. Gösterdiğin iki belge ile mantıksal savın dışında dizedeki de seni doğruluyor. Çünkü önceki iki dizede yalan söyledim dedikten sonra ama durup dururken de yalan söylemedim denmez. Ama durup dururken yalan söylemedim denir. Bu dizedeki de fiilin üstteki iki dize gibi olumlu bitmesini zorunluklar. Ortaya dökülmesinde toplumsal yarar bulunmayan kimi gerçeklerden arınmış bir Nazım'ın yaşam romanını da yazman dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunarım. Yanıt. Sevgili Faik Muzaffer, önce dostça eleştirin ve konuya dostça yaklaştığın için teşekkür ederim. Biyografi romanı yazmanın çok zor bir iş olduğunu birkaç kez tekrarladım. Bir kez daha tekrarlayacağım. Biyografi romanı yazmak çok zor iş. Biyografi romanı yazacak olan ince eleyip sık dokumalı, kılı kırk yarmalıdır. Örneğin sen bana yazdığın mektubuna aldığın Nazım'ın mektubunun tarihiyle Nazım'ın açlık grevine girişinin tarihine hiç dikkat etmemişsin. Bu iki tarihin çok ayrı tarihler olduğunu farkına bile varmamışsın. Dikkatini rica ederim. Nazım'ın sözünü ettiğin Piraye, Mehmet, Fuat, İzgen ve Suzan'a yazdığı mektup 30 Mart 1950 tarihlidir. Oysa açlık grevine 2 Mayıs 1950 tarihinde girmiştir. Arada 32 günlük bir zaman, 1 Nisan ayı vardır. Peki Nazım 30 Mart'ta açlık grevine gireceğini mektubunda yazıyor da, açlık grevine girmek için neden bir ay bekliyor? Sen konuya bir okur olarak girdiğin için bu bir aylık zamanın ayırdığına varmayabilirsin. Ama biyografi yazarının bu bir aylık gecikmenin nedenini arayıp bulması ya da en doğru yaklaşımla yorumunu yapması gerekir. Çok iyi ki bu bir aylık gecikmenin nedeni yorumu gerektirmeyecek denli açıktır, bilinmektedir. Nazım'ın açlık grevi olayını anlayabilmek için höyüş tarihi iyi bilmemiz gerekir. 1. CHP iktidarının meclisi 24 Mart 1950 tarihinde seçime gidilmek üzere meclisi fesih kararı verdi. 2. Meclisin feshinden 51 gün sonra 14 Mayıs 1950 tarihinde seçimler yapıldı. 3. Yeni Meclis 22 Mayıs 1950'de toplanarak DP resmen iktidarı devraldı. Nazım Hikmet'in açlık grevi olayının bu iş tarihe kuşut olarak 3 aşaması vardır. Birinci aşama, Nazım Hikmet sözü geçen mektubunda hakkın ve hakikatin tecellisi uğrunda ölüm olacaktır diye açlık grevine gireceğini bildirdiği zaman kimseyi kandırmış olmuyordu. Gerçekten sonuna dek açlık grevine, yani ölüm orucuna yatmaya kararlıydı. Çünkü o tarihte açlık grevine yatmasının bir anlamı vardı. CHP iktidardaydı ve Büyük Millet Meclisi de çalışmaktaydı. Seçimlere gidilmek üzereydi. Bu sırada herkes denilecek denli büyük çoğunluk, CHP'nin seçimler için meclisi feshetmeden önce bir genel af ilan ederek seçmenlerin gönüllerini kazanmak isteyeceği ve seçim şansını artırma yoluna gideceği umudundaydı. Akıl ve mantık da bunu gerektiriyordu. Hatta birçok CHP milletvekili bile genel affın çıkarılacağı kanısındaydı. Gazeteler her gün genel af konusunu yazıyor, kimi gazete affı destekliyor, kimisi de af konusunu sömürüyordu. Öyle bir genel af havası esmekteydi ki her gün büyük umutla af müjdesini bekleyen cezaevindeki hükümlüler yataklarını toplayıp denk yapmışlar ve geceleri bile yatak denklerini çözmeden bu denklerin üstünde yatıyorlardı. Elbet Nazım Hikmet, 11 yıldır haksız yere cezaevinde çile dolduran o aşırı duyarlı insan bu havanın etkisindeydi. Yakınları, dostları da Nazım'a affın çıkacağı haberlerini taşıyorlardı. İşte bu umut havası içinde meclisin son gününe dek bekledi. 24 Mart günü af yasasını çıkarmadan meclis kendisini feshedince Nazım, başka hiçbir umarı kalmadığı için açlık grevine karar verdi. Hem bu açlık grevi ne olursa olsun bir ölüm orucu olacaktı. Nazım bu kararını hem ziyaretine gelen dostlarına söyledi, hem de sözü geçen mektupta olduğu gibi yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine yakınları, dostları, sevenleri, arkadaşları Bursa cezaevine koşup Nazım'a açlık grevinden vazgeçmesi için salıklar verdiler, öğütlerde bulundular. Dedikleri şuydu: meclis kendini feshettiğine göre ortada meclis yokken açlık grevinin af kanununun çıkarılması yolunda hiçbir etkisi olamaz. Nasıl olsa 1,5 ay sonra yeni seçimler yapılacak. Çok az zaman kaldı. Yeni iktidar elbet af kanunu çıkaracaktır. Bunca yıl haksızlığa göğüs germiş insan 1,5 ay daha beklemeliydi. Nazım'a açlık grevinden vazgeçmesi için başvuran dostları çoktur. Esat Adil Müstecaplı, Mustafa Börklüce, Sarı Mustafa, Avukat İsmail Hakkı Balamir bunlar arasındadır. O günlerde avukatı bulunan Mehmet Ali Sebük de Nazım'ın açlık grevinden vazgeçmesini kendisine söylemişti. Çünkü DP iktidara gelirse genel af ilan edecekti. İşte böylece Nazım kesin kararlı olduğu açlık grevinden vazgeçti. Sevgili Faik Muzaffer, sizin alıntı yaptığınız mektup Nazım'ın işte bu bunalımlı günlerinde açlık grevine karar verdiğini anlatan mektuptur ve çok içtenlikle yazılmış, kimseyi de kandırmayı gütmemektedir. Nazım'ın 24 Mart'ta meclisin kendisini feshetmesi sonucu verdiği açlık grevi kararıyla bu tarihten 32 gün sonra başladığı açlık grevi olayını birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü ikisi aynı olay değildir. Açlık grevinin ikinci aşaması. 24 Mart'ta af yasası çıkarılmadan meclisin feshiyle Nazım büyük çöküntüye uğradı. Daha önce yayınladığımız sağlık raporları gereği daha iyi bir hastanede tedavi edilmek üzere İstanbul'a Paşa Kapısı cezaevine gönderildi. Seçimlerden sonra meclisin açılmasıyla af yasasının çıkarılacağı yolunda Nazım'a büyük umutlar verilmişti. Nazım da seçimden sonra meclisin açılmasıyla af yasasının çıkarılacağı kanısındaydı. Durum böyleyken Nazım birdenbire açlık grevine gireceğini ilan etti ve 2 Mayıs günü de açlık grevine girdi. Şimdi burada bizim bu konuyu ister istemez düşünmemiz gerekiyor. 24 Mart'ta meclisin af yasası çıkarmadan kendine fesih kararı üzerine açlık grevine karar veriyor. Dostlarının, arkadaşlarının, yakınlarının gösterdikleri kanıtlar ve ricalar üzerine açlık grevinden vazgeçiyor, seçim sonunda meclisin toplanmasını bekliyor ve yeni meclisin af yasası çıkaracağını umuyorken ne oluyor da Nazım birdenbire hem de ortada meclis de yokken açlık grevine karar veriyor. İkinci kez açlık grevine karar verişinin nedeni, bizce münevverin kendisini bırakmış olması, ziyaretine gelme işidir. Kimi arkadaşlarımız Nazım'a olan büyük hayranlıklarından ötürü böyle büyük bir kavgacı şairin sevdiği kadını ziyaretine gelmemesi nedeniyle açlık grevine girişini onun kahramanlığıyla bağdaştıramıyorlar. Unutmayalım, Nazım gerçekten kahramandı ama kahramanlar da insandır. Ben işte bu kahraman, bu yiğit kavgacı şairin insan yanlarında artıklığı eksikliğiyle vermeye çalışıyorum. sevdiği kadın ziyaretine gelmiyor diye Nazım'ın açlık grevine kalkması ne demek? Nazım daha önce Bursa cezaevindeyken yine Münevver ziyaretine gelmiyor diye uyku hapları yutarak kendini öldürmeye de kalkmıştı. Buna ne diyeceksiniz? Kendini öldürmenin yanında açlık grevine girmek hiç kalır. Yeri gelince bu kendini öldürmeye girişim olayını da anlatacağım. Kimileri açlık grevi sırasında Münevver'in Nazım'ın yanında olduğunu söylüyorlar. Doğrudur. Münevver yanındaysa. Öyleyse neden Münevver için açlık grevine girmiş olsun? Bunu anlayabilmek için Nazım'ın açlık grevi olayının üçüncü aşamasını bilmeliyiz. Açlık grevinin üçüncü aşaması. Nazım Münevver'i çok seviyordu. Münevver kendi aile yaşamı gereği Nazım'la ilişkilerinde kesin kararlı olamıyordu. Zaman zaman Nazım bırakmıştı. Nazım, Münevver'in kendisini her bırakışında büyük yıkıntıya uğramış, mektuplarında ve şiirlerinde bu acılı duygularını anlatmıştır. Nazım her bırakılışında bunalımlar geçirmiş, hastalanmıştır. Buna değin mektupları ileride yayımlayacağız. İstanbul'da Paşa Kapısı cezaevine geldikten sonra Nazım'ın acısı çok daha derin olmuştur. Çünkü Nazım daha Bursa'dayken ayrılmaları gerektiğini Piraye'ye bildirmiş olduğundan Piraye kesin olarak Nazım'a gitmemeye kararlıydı. Af yasası çıkmayınca umutları kırılmış olan Münevver de Nazım'ı ziyarete gelmiyordu. Üstelik Nazım, İstanbul'a Piraye ile Münevver'in çok yakınlarına gelmişti. İşte bu bunalımlı günlerinde Nazım, hiçbir sonuç alma olasılığı yokken 2 Mayıs'ta açlık grevine girdi. Çünkü açlık grevine girdiğini duyunca çıldırasıya sevdiği Münevver'in koşup geleceğini biliyordu. Nitekim böyle de oldu. Açlık grevinin ya ilk ya ikinci günü Münevver geldi. O günlerde, hatta o aylarda Nazım'ın kurtarılması için hemen dünyanın her yerinde çalışmalar, toplantılar, gösteriler, yayınlar oluyordu. Ama yine de Nazım, içerideki adam psikolojisi içinde açlık grevine girişin Türkiye'de ve Türkiye dışında o oranda büyük yankılar uyandıracağını düşünememişti. Artık Nazım'ın açlık grevi olayı Nazım'ın bireyselliğini çok aşmıştı. Münevver gelmiş olduğu halde bu yüzden Nazım açlık grevini sürdürüyordu. İşte Nazım Hikmet'in açlık grevi olayı kısaca budur. Sevgili Faik Muzaffer, görülüyor ki bu açlık grevi olayında Nazım'ın kamuoyunu ve dünyayı kandırdığı gibi bir düşünceye yer yoktur. Hiç kimseyi gerçeklere karşı savunamaz. Biz Nazım'ı gerçeklere karşı savunmuyoruz, Nazım gerçeğini ortaya koymaya çalışıyoruz. İkinci aşamasındaki açlık grevini Nazım'ın Münevver yüzünden başlamış olduğunu Kemal Tahir bana söylemiştir. Diyelim ki bu doğru değildir. İyi ama daha önce de yazdığım gibi Nazım kendisi bunu eşi Vera'ya ölümünden bir gece önce, öleceği sabahın gecesi söylemiştir. Vera Tulyakova bunu bana, Babayev'in ve Vera Feonova'nın yanında anlatmıştır. Yani şimdi biz ille de Nazım'ı mitleştirmek için Nazım'a rağmen Nazım'ı mı savunmaya kalkacağız? Bundan ne çıkacak? Asıl o zaman biz kamuoyunu kandırmış, yanıltmış olmayacak mıyız? Kemal Tahir'in bana söylediğiyle, yıllar sonra Vera Tulyakova'nın bana Nazım'dan ileterek söylediğinin birbirini tutması bu olayın gerçekliğini göstermez mi? Nazım'ın açlık grevini Münevver yüzünden başlamış olduğunu bize Vala ile Müzeher de söylemişlerdi. Bahariye'deki evlerinde Vanu hastaydı, yatıyordu. Eşim Meral bunun bize söylenişinin davranışlardaki ayrıntılarını bile anımsamaktadır. Anılarımı yazdığım için çok iyi biliyorum. Bizim belleğimiz, yaşadığımız olayları bile kendi iç isteğimiz doğrultusunda değiştiriyor, bozuyor, hatta yeniden anılar yaratıyor. Müzeher Vanu böyle bir şey demediğini söylüyor. Bence Nazım'a olan aşırı duygusallığından ve sevgisinden ötürü Müzeher'in belleği bu olayı silip onu unutturmuş ya da değiştirmiştir. Müzeher Vanu evimize son gelişinde Nazım'ın af için açlık grevi yapmadığını, davasının Yargıtay'da yeniden görülerek tahsihi karar için açlık grevine yattığını söyledi. Bu da bir bellek yanılmasıdır. Bakınız bellek nasıl yeni anılar yaratıyor. Nazım tahsihi karar için açlık grevine girmiş olamaz. Bu iki nedenle olamazdı. 1. Açlık grevi bir politik eylemdir. Açlık grevi idari ve politik organları etkilemek için yapılır. Yani diyelim partileri, parlamentoları, hükümetleri, valileri filan etkileyebilmek için başka hiçbir hak arama yolu kalmamış, hepsi kapatılmışsa açlık grevine gidilebilir. Ama kaza organları politik eylemlerle örneğin açlık greviyle etkilenemezler. Bunun tek örneği yoktur. Yani Nazım Hikmet açlık grevine girdi diye Yargıtay tahsihi karar yoluna gidemez. Olmaz böyle şey. Üstelik daha önce Nazım'ın avukatı Mehmet Ali Sebük çok uğraşmış, tahsihi karar yolunu açamamış, işlem yürütememiştir. Nitekim sonradan Nazım Hikmet, politik etkiyle gerek iç ve gerek dış politik baskılarla çıkarılan af yasasından yararlanmıştır. Daha önce tahsihi karar da içinde bu adli hatanın düzeltilmesi için bütün hukuksal yollara başvurulduğu, hiçbir sonuç alınamadığı, Nazım'ın annesi Celile Hanım'ın oğlunun affı için boynunu astığı levhada şöyle anlatılmıştır. Oğlum Nazım Hikmet 13 seneden beri haksız yere hapishanelerde çürütülmektedir. Resmi makamlara yapılan müteaddit müracaatlar bu adli hatayı düzeltememiştir. İşte açıktır her şey ve Nazım'ın annesi halktan tahsihi karar için değil, Nazım'ın affı için imza topluyordu. 2. Nazım'ın açlık grevine af için girdiğini gösteren elimizdeki belgelerden biri de İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği'nin yayın organı olan Hür Gençlik Dergisi'nin 1 Mayıs 1950 tarihli 7. sayısındaki yazıdır. O yazıda şöyle denilmektedir. İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği de Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na telgraflar çekerek meclisin toplanmasını ve Nazım'ın derhal serbest bırakılmasını talep eder. Görülüyor ki bu konudaki bütün çalışmalar Nazım'ın affı yolunda meclisin toplanmasına yönelikti ve meclis toplanmadan da af yasası çıkarılamazdı ve Nazım meclisin çalışmadığı bir sırada açlık grevine girmişti. Çünkü açlık grevi gibi bir politik eylemle kaza organını etkileyerek tahsihi karar yoluna gidilemezdi. Bir kişiyi mitleştirmek, o kişiye değgin doğruları insanın gözünün görmemesi, kulağının da duymaması demektir. O kişiye değgin bir belge görse, gördüğü gibi okumaz, içinden geçtiği gibi okur. Buna bir örnek vereceğim. Bu yazıları en çok karşı koyanlardan biri Müzeher Vanu'dur. Son evime gelişinde Nazım'ın evinde 60 yatak olduğunu yazdığımı, bu kadar yatağın ancak bir otelde bulunacağını, bunu okuyanların yanlış şeyler düşüneceğini söyledi. Oldum olasıya belgelerden yana olduğum için Vatan'da yayımlanmış o bölümü getirip baktık. Bu, Galina'nın Nazım'dan aldığı eşyanın noterce onaylı listesiydi. Noterin sapladığı eşya listesi 60 yatak da olur, 100 yatak da, bana ne? Ama bir de baktık ki o listede bile 60 yatak yazılı değil. Bu yazıyı Çatalca'da yazdığım için tam sayı aklımda değil. 30 tane döşek, minder ve yastık yazılı. Müzeher, 30 döşek, minder ve yastık yazısını yalnızca yatak olarak okumuş, hem de yazıyı gördüğü halde. Kendisine anlatmaya çalıştım ki, kendi evi içinde de her orta halli evde 30 tane döşek, minder, yastık bulunabilir. Üstelik Nazım daçasında bir doğu salonu döşemiş, burasını minder ve yastıklarla doldurmuştu. Sevgili Faik Muzaffer Amaç, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı anılar kitabımda son ciltlere, yakın tarihlere geldikçe işimin zorlaştığını, gerçekleri yazarsam çok kötü şeylerin ortaya çıkacağını söylediğim doğrudur. Ama benim bu Nazım yaşam öyküsü için notlar dizi yazımda Nazım'ı küçülten bir şey yazdığımı hiç sanmıyorum. Daha önce de yazdım. Nazım'ı küçültmeye yeltenmek, onun büyük olduğu yeri küçümsemekle olur. Onun büyüklüğü de şairliği ve bu şairliğin sıkı sıkıya bağlı olduğu öğretisine inancıdır. Nazım'ın nasıl küçültülmeye yeltenildiğinin bir örneğini size göstermek istiyorum. Ne yazık ki bunu yapan, hem kişiliğine saygım olan, hem kendi ölçüleri içindeki şairliğini sevdiğim Behçet Necatigil olmuştur. 1 Haziran 1973 tarihli Milliyet Sanat Dergisi'nde Behçet Necatigil'in Nazım üstüne bir yazısı yayımlanmıştır. Üstelik bu yazı dış görünüşüyle Nazım'ı över gibidir de. Faik Muzaffer dostum, Nazım'ın yayımladığı mektuplarından birinden söz ederek Mehmet Fuat'ın bu mektubu yayımlayarak üvey babası Nazım'dan hınç alma duygusuna kapıldığını sandığınızı yazmış. Benim yazılarım üzerine de haksızlık ettiğinizi anladığınızı beni iğnelemek için belirtmişsiniz. Hemen söyleyeyim ki Mehmet Fuat'a bu mektubu yayımladığı için gerçekten haksızlık ettiğiniz açıktır. İşte bu yüzden nasıl haksızlık ettiğinizi daha iyi anlamanız için yalnızca Behçet Necatigil'in sözü geçen yazısı değil, Mehmet Fuat'ın da bu yazıya verdiği ve Temmuz 1973 tarihli Yeni Dergi'nin 106. sayısında yayımlanan yanıtını buraya aktarıyorum. Milliyet Sanat Dergisi'nin 1 Haziran sayısında Behçet Necatigil'in Nazım Hikmet üzerine kısa bir yazısı yayımlandı. Girişi, çıkışı, gereksiz genellemeleriyle çok garip bir yazı. Nazım Hikmet'in ölümünün 10. yıl dönümünü anmak için yazılmış. Bir sanatçı 1000 sayfalık kitapla da anlatılır, 10 sayfalık yazıyla da, sırasında Behçet Necati Gil'in yaptığı gibi 200-300 sözcüklük bir yazıcıkla da. Böyle kısa yazıların iyisini yazmak, büyük bir kitap yazmaktan bile güçtür. Ele alınan sanatçıyı bütün yönleriyle çok iyi tanımak, toplumsal, sanatsal gelişmeler içinde yerini oturtarak değerlendirme, hem hayatında hem sanatında nelerin önemli, nelerin daha az önemli, nelerin önemsiz olduğunu yanılmadan ayırabilmek gerekir. Başka bir söyleyişle, böyle kısa yazıların iyisini yazmak için ele alınan sanatçı üzerine büyük bir kitap yazabilecek durumda olunmalıdır. Behçet Necati Gil ise Nazım Hikmet'i pek tanımıyor, uzaktan uzağa ilgilenmiş anlaşılan. Okuduklarını, duyduklarını fazla üstüne düşmeden, araştırıp soruşturmadan kafasını bir köşesine atmış, sonra bir gün Nazım Hikmet için kısa bir yazı yazar mısınız diye sorduklarında yazabilirim sanmış. Yazdığı yazı Nazım Hikmet'e değil, daha çok Nazım Hikmet karşısında Behçet Necati Gil'i anlatıyor. Bir soruşturma yapılsa, diyelim yaşayan ünlü sanatçıların Nazım Hikmet karşısındaki durumları, izlenimleri, öznel yargıları öğrenilmek istenseydi, o sırada Behçet Necati Gil'in söylediklerini de ilgili okurduk. Beğenirdik, beğenmezdik bir yana, bir anlamı olurdu. Şimdi ne? Nazım Hikmet'in ölümünün 10. yıl dönümü anılıyor, okurlar Behçet Necati Gil üzerine düşünüyor, onu yargılıyor, onu yerine oturtmaya çalışıyorlar. Şu sözlerle başlıyor Behçet Necati Gil'in yazısı. Dolgun, güzel yazıyor. Türkçeyi çok rahat, kıvrak ve çarpıcı kullanıyordu. Bana, ana dilimin güzelliğini göstermiş şairlerden biridir. Bu ilk bakışta bir övgü gibi geliyor insana. Oysa büyük bir şairin şiirlerini yazdığı dili rahat, kıvrak, çarpıcı kullandığını söylemek, onu övmek değildir. Büyük şairler bir yana, iyi şairlerin, hatta orta şairlerin bile kıvırabildiği bir şey bu. Dili rahat, kıvrak, çarpıcı kullanmak. Hele Nazım Hikmet gibi bir şairi anmak için yazılmış bir yazıda, onun sanatından yalnızca bu kadarcık söz ediliyorsa, ortada bir övgü değil, yergi vardır. Tanıdığım bir şair, Melih Cevdet Anday'dan söz edildiğinde, anı şiiri çok güzeldir der, susar. Oktay Rifat'tan söz edildiğinde de, telefon şiiri çok güzeldir der, susar. İkisi de övgü, öylesine dinleyeni övgü gibi gelir, ama ağır bir yargı yatıyor bu tavrının altında. Melih Cevdet Anday'ı ya da Oktay Rifat'ı birer şiirlerini seçip övmek, ondan ötesine susmakla başka bir şey yazmamışlardı demeye getirerek, Yeren Şair'le Nazım Hikmet'in sanatını bana ana dilimin güzelliğini göstermiş şairlerden biridir diye değerlendiren, ondan ötesine susan Behçet Necati Gil arasında büyük bir benzerlik bulunduğu kanısındayım. Yazar, Nazım Hikmet'in bir dava adamı oluşundan söz ederken de şöyle diyor. Nazım yürekliydi o bakımdan. Bu direnmeyi, bu inadı gösterdi. Fakat her saplantı, gene de bir körlüğü, bir bencilliği beraberinde getiriyor. Çelik iradeli adam, bir yanıyla çelik ciğerli adamdır, yarımdır. Çok şeylerin hakkını yer, çok kişiye acı çektirir, yakınlarını mutsuz eder. Behçet Necati Gil'in bu genellemeleri ne gibi bilgilere dayanarak yaptığını bilmiyorum. Yalnız Nazım Hikmet için bu sözlerin geçerli olmadığını belirtmek isterim. Körlük, neyi, kimi görmemek, hak yediğini, çok kişiye acı çektirdiğini, yakınlarını mutsuz ettiğini, bencillik, kendinin ya da yakınlarının çıkarları için inançlarından dönmemeye bencillik değil, özgecilik denir. Gün kollayan, bu gibi özgeciliklerin halkın gözünde insanı yüceltmesinden yararlanmak isteyen fırsatçılarda aranabilir ancak bencillik. Nazım Hikmet bir dava adamı oluşuyla benim bildiğim kadar kimsenin hakkını yemedi, kimseye acı çektirmedi, yakınlarını mutsuz etmedi. Çevresindekileri mutlu etme çabası yakınlarından çok ötelere ulaşmıştı. Bencilliği ise hiç yoktu. Bürokratlardan gelen tatlı tekliflere sonuna kadar direnmesi bunun en açık kanıtıdır. 20. ayrımın sonu, sayfa 306.